Ayrım 22, sayfa 204. Karanlık Nehir, Leslie Wolfe. Bölüm 38, Şerif. Katse'nin üzerindeki kahve fincanı şeklindeki neon tabela hala yanıyor. Katse kelimesi yörenin yerli halkı Pomoların dilindeki anlamı olan siyah, aksine gecenin karanlığında beyaz bir ışık halinde titreşiyordu. Tabelanın hemen arkasındaki bacadan çıkan duman sanki neon fincandaki kahvenin dumanı tütüyormuş gibi bir etki yaratıyor, güçlü ve davetkar bir şekilde bir pazarlama dehasının dokunuşu gibi görünmesini sağlıyordu. Otoparkta hala birkaç araba vardı, o saat için biraz şaşırtıcıydı. Yaz turistleri gitmişti ve kış sezonu henüz başlamamıştı ve Kasım ayında hafta içi saat 7'yi geçiyordu. Kay arabayı park yerine çekti ve gevşek çakılları etrafa saçarak sert bir frenle durdu. Şerif Logan SUV'unu karanlık ve boş verandaya daha yakın bir yere park etmişti. Sırtı ona dönüktü ve kapıda dayanmıştı. Montunun fermuarını çenesine kadar çekmişti ve ellerini ceplerinin derinliklerine daldırmıştı. Ya onun geldiğini duymamıştı ya da aralarındaki mesafeyi kapatırken onu görmezden geliyormuş gibi yapıyordu. Ne olursa olsun, Kay toplantılarını bir an önce bitirmek için can atarak neredeyse koşarak yanına gitti. Nefes nefese kalarak Şerif'in yanında durdu. Benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Bunun pek de olağan bir talep olmadığını biliyorum. İstersen laf salatasını keselim Doktor Sharp. Karım beni fırında dana rostoyla bekliyor. Bir puro çıkarmış ve yakmıştı. Hareketlerinde bilgiç bir yavaşlık içinde her zamanki ritüelini gerçekleştiriyordu. Rose Harrelson'ın kaçırılması vakası ile ilgili dedi ki en fazla 25 metre koşmuş olmasına rağmen hala nefes nefeseydi. Uzun bir gün olmuştu ve tüm günü kahve ve tek bir kruvasanla geçirmişti. Şerif nefesini vererek kendisini ısıran rüzgarda dağılmadan önce bir an için hale olarak kalan yoğun bir duman bulutuyla çevreledi. Caldwell cinayeti üzerinde çalıştığını sanıyordum. Harrelson vakası da nereden çıktı? Dosyalanmış kayıp kişi raporunun ikinci sayfasını açarak parmağıyla sayfaya vurdu. Bu iş zamanında dedektif Herbert Scott'a verilmiş. Ah diye tepki verdi Logan ve kaşlarını hızla çattı. Anlıyorum. Peki sorun ne? Kay kısa bir süre onun yüzünü inceledi. Gözlerindeki bakış çok rahatsız gözükmüyordu. Alnında hala yatay çıkıntılar oluşturan kaşlarını çatması dışında yüz hatları gevşemişti. O prodan duman çekmediği zamanlarda ağzının köşeleri zaten hep sertti. Personelinizde şerif yardımcısı bir Scott var ama bu isimde bir dedektif yok. O, aynı adam diye yanıtladı kelimeleri söylerken nefesinde dumanlar uçuşuyordu. Ama bunu zaten biliyorsun diye ekledi gözlerinde bir gülümsemeyle. Aksi takdirde ayak parmaklarımı burada senin de dondurmak yerine şu anda karımın rostosunu yiyor olurdum. Bir an bakışlarını kaçırdı sonra ona döndü gülümsüyordu. ''Neden buradayım Doktor Sharp?'' Neredeyse herkese yaptığı gibi onu kendisini Kay ismiyle çağırmaya davet etmek istedi. Ama sonra bunu başka bir zaman yapmaya karar verdi. ''Bunu yapmaktan nefret ediyorum ama size sormak zorundayım. Ne oldu? Dedektif olduktan sonra nasıl şerif yardımcısı oldu?'' Alaylı bir yüz ifadesi takındı sonra hafifçe kıkırdadı ve cevap vermeden önce prosundan uzun bir nefes daha çekti. Doğru soru şu olmalı. Sen o dosyayı okuduğuna göre nasıl oluyor da şerif yardımcısı Scott hala göreve devam ediyor? Yaptığı inanılmaz özensiz iş için neden kovulmadı? Kay başıyla onayladı, ceketinin yakasını kaldırdı ve fermuarını tamamen yukarı çekti. Rüzgar soğuk ellerini iyice boynuna dolamış gibiydi. Vücudunun her yeri titremeye başlamıştı ve bu da omuzlarını ağrılı bir krampla kilitleyen migreni iyice körüklüyordu. ''İncelikle belirttiğin için teşekkürler Doktor Sharp.'' diyerek sözlerine duman yüklü bir iç çekişle devam etti. ''Söylediklerim sadece ikimizin arasında kalacak. Tıpkı beni buraya çağırdığında amaçladığın gibi.'' Scott'a gösterdiği inanılmaz derecede kötü performanstan sonra iki alternatif sunmuştum. Ya istifa et ya da şerif yardımcısı pozisyonuna düşmeyi kabul et. Böylece 20'li yaşlarının tamamını kimsenin ayağına kurşun sıkmadan ve kimseyi öldürmeden geçirebilirsen emeklilik haklarını korumaya devam edebilirsin. Performans açısından öne çıkan bir şey var mıydı diye sordu. Scott'un hareketlerinde kayıtsızlık ve tembellikten daha fazla olması gerektiğini düşünen içgüdülerini takip ediyordu. Yavaşça nefes vererek Pro'yu bir elinden diğerine geçirdi ve avuçlarına sıcak duman üfledi. Kibarca söylemek gerekirse görevlerini ihmal etti. Vakaları kapatmak için motive olmadı. Aynı zamanda şiddet içeren davranışlara eğilimliydi. Çoğu zaman şüphelileri hırpalardı, tanıkları tehdit ederdi. Detaylara önem vermez ve her şeyde özensiz bir iş çıkarırdı. İçinde tutamadı, bir küfür mırıldandı. O sağlam ayakkabı değildi. Her yönden şikayetler yağıyordu. Eksik deliller, kötü yazılmış formlar, yanlış dosyalanmış kayıtlar, zorbalık ve hakarete uğrayan tanıklar, akla ne gelirse. Şimdi tek yaptığı trafikte durmak ve o işi bile ara sıra batırmayı başarıyor. Kay cevabını bildiğine inansa da sorması gereken sorudan korkarak ağırlığını bir ayağından diğerine verdi. ''Onunla iş dışında arkadaş mısınız?'' ''Ne?'' diye sordu ona dikkatle bakarak. Alnında burnunun dibine derin bir V çizen yeni bir çizgi belirdi. ''Bilirsiniz, ekiple içki içmek, tepe başında takılmak, bunun gibi şeyler.'' ''Ben, o adamla mı? Asla!'' Sanki zedelenmiş itibarını geri kazanmak istermişçesine montunun yakasını düzeltti. ''Dürüst olmak gerekirse sormana şaşırdım.'' Dirseğinin içine öksürdü, sonra alçak sesle söyledi. ''Dinle, sendikalar olmasaydı adam çoktan gitmiş olurdu. Şimdi eve gidip kemiklerimi ısıtabilir miyim?'' Gitmek için döndü ama kadın dirseğini kavrayarak onu durdurdu. ''Henüz değil, üzgünüm. Ama sizi temin ederim ki çok az kaldı.'' Pro dumanı kalıntılarının uçuştuğu soğuk havayla ciğerlerini doldurdu. ''Şu anda ben bir FBI görevindeyim.'' Bakışları küçük bir parıltıya dönüştü. ''Tanrım, Doktor Sharp, paylaştığın için teşekkürler.'' Omuzlarının gerildiğini, çenesinin sertleştiğini fark etti. Her şeyden öte Şerif Logan savunmaya geçmeye karar vermişti. ''Bu Scott'la mı ilgili?'' ''Evet.'' diye çabucak yanıtladı. Doğru soruyu sorduğuna sevinerek. ''FBI'ın dikkatini çekmek için şimdi ne yaptı?'' ''Geçen yıl içinde en az 3 kez hamile karısını dövmüş.'' dedi konuşurken boğazında bir düğüm hissederek. ''Karısı sizinle iletişim kurmaya çalışmış ama başarılı olamamış.'' ''O, neden başarısız olmuş ki? Her gün oradayım.'' diye tepki verdi. Suvunun önünde öfkeyle bir ileri bir geri yürüyerek. ''Uzun bir hikaye ve anlatmaya kalkarsam rostonuz kuruyacaktır.'' dedi aralarındaki çatırdayan statik elektriği gidermeye çalışarak. Ama adam gülümseyerek tek kelime etmeden ona baktı. ''Hafta sonundan önce bunun temeline ineceğim. Kısacası personelden biri postalarınızı uygun gördüğü şekilde yeniden yönlendiriyor.'' ''Ne yani, mektupları kocasına mı teslim etmiş?'' Ellerini bacaklarının yanlarına vurdu ve üstlerindeki yıldızlı gökyüzüne baktı. ''Polislerden biri mi yapmış bunu?'' ''Sanırım evet. Ve size söz veriyorum kim olduğunu bulmak için çalışmalar sürüyor. Sadece lütfen bunu doğru şekilde tamamlamam için bana birkaç gün verin. Polislerin dahil olduğu aile içi istismar vakalarında dikkate alınması ve yönetilmesi gereken birçok risk vardır.'' Başıyla onayladı. ''Ne kadar ileri gidebileceğinizi düşünürsünüz?'' diye sordu ki ''eğer damarına basılırsa.'' Yüzünü ona dönerek ellerini ceplerine soktu. ''Scott'ın mı? Adam patlamamış bir barut fıçısı ve nerede patlayacağı önceden kestirilemeyen birisi.'' ''Ben de öyle düşünmüştüm.'' diye yanıtladı. Şimdi yüzünü buruşturma sırası ondaydı. Logan'ın tek yaptığı en büyük korkularını doğrulamak ve üstüne yenilerini eklemekti. Scott'la az zaman geçirmiş olsa da adamın bir şeye niyeti olduğunu biliyordu. Ne olduğunu bilmiyordu ama adam kazara görevinden alınmamıştı. Bunun için fazla kontrolcüydü, fazla azimliydi, fazla yoğundu. Belki de o çürük soğanın katmanlarını soyarsa onu Manchester'daki şerif ofisinde tek dedektif olduğu kariyerini mahvedip trafikte hızlı giden turistleri avladığı sıradan bir işe inişe neyin motive ettiğini bulabilirdi. Sizi haberdar edeceğim efendim dedi ve ceketinin cebindeki anahtarlarına uzandı. Elini çıkardığında anahtarları ve Shelley'den aldığı DNA örneğinin olduğu kanıt torbasını tutuyordu. ''O kadar hızlı değil Doktor Sharp'' dedi Şerif Logan. Sesi soğuk rüzgar gibi ısırırcasına çıkmıştı. ''Gerçekten benim için çalışıp çalışmadığını bilmek isterim. Yoksa bu da sadece bir numara mıydı?'' Kay kocaman gözlerle ona baktı. ''FBI'den bir görev için mi buradasın?'' Sesini ona öfkeli olduğunu söyleyecek kadar yükselterek tekrar sordu. ''Adil bir soru, sence de öyle değil mi?'' Neredeyse gülümseyecekti ama gülümsemesinin Şerif üzerinde patlayıcı bir etki yaratabileceğini bildiğinden bunu kontrol altına almayı başardı. Size yemin ediyorum bu FBI olayı geçici ve birkaç gün içinde sonuçlanacak. Bana teklif ettiğinizden ve kabul ettiğimden beri sizin için çalışıyorum. Öyleyse neden bana Scott'tan bahsetmedin? Sesi yüksekti ve artan hayal kırıklığını gösteriyordu. Ya bana güvenmediğin ve gündemini açıklamadan önce beni kitabına göre sorguladığın ya da en başından beri asla bizim ekibimize ait olmadığın sonucunu çıkarıyorum. Bu dosya bana dün gece verildi efendim diye açıklamada bulundu ve evet sizi sorguya çektim ve özür dilerim ama size mektuplar gönderdiğine yemin eden hırpalanmış bir kadın var. Sadece kocasının ertesi gün duyduklarını eve getirmesini ve başka bir round için bahane olarak kullanmasını istemedi. Konuşurken sesini dolduran duygu ses perdesi hafif bir titremeye neden oldu. Soğuk havayı ciğerlerine çekerek kendini yatıştırdı. Yavaşça, sakince ellerini çırptı, bir gülümseme gözlerini renklendirdi. Daha önce de söyledim, yine söyleyeceğim. FBI görevin bittiğinde ve beni o pislik parçasından kurtardığında eğer kalırsan mutlu olurum. Anahtarlarını ve DNA örneğini hala tutarken onun gözlerinin içine bakarak hiçbir yere gitmiyorum diye yanıt verdi. Şerif sırıttı ve bu da ne diye sordu. Rose Harrelson'ın annesinden bir DNA örneği diye yanıtladı. Eve giderken morga bırakacağım. Bunu senin için bırakabilirim diye teklifte bulundu ve kadın bir gülümseme ve minnetle başını sallayarak kabul etti. Yapması gereken bir şeyi hatırlamaya çalışıyormuş gibi kısa kesilmiş saçlarını kaşıdı. Muhtemelen biliyor olmalısın. Scott aile meselelerini öne sürerek birkaç güne ihtiyacı olduğunu söylemek için bugün beni aradı. SUV'una binip uzaklaşırken endişeli düşünceleri Nicole odaklandı. İyi ki Jacob'la evinde güvendeydi. Scott onu arıyor olmalıydı ve onu bulana ve kaçmasının bedelini ödetene kadar peşini bırakmayacaktı. O hayvanı susturmanın zamanı gelmişti. Bölüm 39 Gözetleme. Beni bir daha asla görmeyeceksin. ''Beni aramaya kalkışma.'' Scott el yazısıyla yazılmış nota baktı, öfkesi damarlarında zonkluyordu. Uzun gözetlemelerde ihtiyaç duyduğu şeyleri küçük spor çantasının içine koymak için kırılmış eşyaların ve yırtık giysilerin üzerine basarak ilerlerken ''Kahretsin yapmayacağım.'' diye mırıldandı. ''Bir federali 7 gün 24 saat takip etmek mi? Orospu çocuğu.'' Kay Sharp'ın neyin peşinde olduğunu bile bilmiyordu ki bu iyi bir şey değildi. Üçlü dolar işaretine onu neden bir an önce ortadan kaldırmak yerine takip etmesini istediğini sormak onun haddine düşmezdi. Adam daha önce ona karşı hiç bu kadar sert olmamıştı ve Scott'ın düşman olarak görmek istediği türden bir adam değildi. Elinde spor çantası koridorun ortasında durup karar vermeye çalıştı. Nicole'ün peşinden gidip üzgün kıçına ait olduğu yere geri mi getirmeliydi? Karısının cezasını bir an önce verse iyi olurdu. Yoksa kendisine söyleneni yapıp başı adamla belaya girmeden kendisine verilen görevi mi yerine getirmeliydi? Telefonuna kısa bir bakış attı, saat neredeyse 7 olmuştu. Nicole'in ne zaman gittiğini kim bilebilirdi? Gidecek o kadar çok yeri olmamasına rağmen kaltak şimdiye kadar her yere gitmiş olabilirdi. Muhtemelen Tennessee'deki annesine gidiyor olmalıydı. Acele ederse son otobüs kalkmadan Greyhound terminaline gidebilirdi. Karısı bir kamyoncuyu otostop çekecek kadar cesur değildi. Hayır, o her zaman ürkek, korkak, küçük bir kaltak olmuştu. Mutfağa girerek ışıkları açtı ve spor çantasını kırık tabakların ve dökülen yemeklerin yanına masanın üzerine bıraktı. Kileri karıştırdı, birkaç tane enerji barı, bir paket tuzlu kraker ve birkaç kutu kola aldı. Sonra her şeyi torbaya doldurdu. Memnun bir şekilde çantanın fermuarını çekti ve dışarı çıktı. Kapıyı arkasından öyle sert çarptı ki yan camlar titredi ve pervazlardaki derzler çatladı. Görevde olmamasına ve acil kodu verilmemesine rağmen flaşörler ve sirenler de hızla otobüs terminaline gitti. Acil bir duruma müdahale eden bir polisi kim durdurabilirdi ki? Homurdanarak ve saçlarının diplerinde oluşan ter damlalarını hissederek durmadan küfretti. Direksiyon simidine öyle sıkı kavradı ki parmak eklemleri kütledi. Birkaç dakika sonra kırmızı mavi flaşörlerini gören birkaç kişinin sağa sola kaçıştığını görünce kıkırdayarak otobüs terminalinin önüne çekti. Sade vatandaşlardı, bundan emindi. Nicole görünürde yoktu ve bilet gişesindeki kısa bir sorgulama o gece için bir bilet almadığını ve güneye, San Francisco'ya veya Los Angeles'a giderken Mount Chester'da birkaç dakikalığına duran önceki otobüslerden birine binerken görülmediğini de ortaya çıkardı. Kaltak nerede olabilirdi? Birisi ona yardım mı ediyordu? Başka birinin işine karıştığı düşüncesiyle devriye arabasına dönerken olduğu yerde donup kaldı. Nasıl oldu da daha önce fark etmemişti. Düşündükçe daha mantıklı geliyordu. Kendi kaçışını organize edemezdi, gereken beceriye sahip değildi. O ise insanları tanıyordu. Çoğu polisin tüm kariyerleri boyunca sorguladığından çok daha fazla suçluyu sorguya çekmiş ve daha fazla haydudu yakalamıştı. Çünkü onların zayıflıklarını nasıl tespit edeceğini, onların dilinin ne olduğunu çok iyi bilirdi. İşin içinde başka biri daha vardı, bu kesindi. Nicole'un arabası bile yoktu. Bir başkası onu evden almış ve valizleriyle birlikte bir yere götürmüş olmalıydı. Bir erkek olmalıydı. Onunla birlikte olmak isteyen bir adam dışında kim aldatan, yalan söyleyen, kendini beğenmiş bir sürtükle zaman harcardı ki? Nicole'un gizli sevgilisini hayatının geri kalanında hapse tıkmakla ilgili tek sorun bunun ne kadar kolay yapılabileceğiydi. Bir trafik çevirmesi, ardından aracına gizlice yerleştirilmiş bir gram eroin, sonra tutuklamaya gösterdiği direnme. Scott Logan'ın en son boktan talimatı sonrasında vücut kamerası açık olsa bile herhangi birisini tutuklanmaya direniyormuş gibi gösterebilirdi ve herkes buna inanırdı. Ardından aracının bagajında önceden sokaktan satın aldığı ve ortaya çıkana kadar yanında taşıdığı bir silah bularak bahsi yükseltebilirdi. Daha da iyisi ateşli bir silah, yakın zamanda kurşunların polis tarafından ele geçirildiği bir San Francisco cinayetinde kullanılan bir silah olabilirdi. Zavallı bir eziğin üzerine böyle bir silah yerleştirmesi için ona iyi para verecek bağlantıları vardı ve bunu Nicole'un gizli sevgilisine dersini vermek için memnuniyetle yapardı. Lanet olsun, çocuk oyuncağı olacaktı. Kahrolası adam canını kaybetmeden tutuklanmayı bir şekilde başarırsa içeriye bir telefon eder ve pislik herif parmaklıklar ardında bir adamla karşılaşır ve Nicole'un aşk hikayesi sona ererdi. Karısını becerdiği için ona gereken hizmeti vermediydi. Bekleyecek ve Nicole'un kendisine dönüp af dilediğini görecekti. Çok süreceğini de sanmıyordu, bir gün, belki iki. Sonra onca zamandır beklediği dersi verecekti. Ciğerlerindeki havayı yavaşça salıverdi. Artık bir plan olduğuna göre, şimdi onun ne yaptığını bildiğine göre biraz araştırma gerektirecekti ve bunun için de zamana ihtiyacı vardı. Yarın o federal bir şeyler yapmakla meşgulken o sorular sormaya, telefon kayıtlarını toplamaya başlayacak ve Nicole'u ve onun gizli sevgilisini bulacaktı. Direksiyona geçti ve bir enerji barını açtı. Bütün bu çaba onu acıktırmıştı. Hayal kırıklığı midesinde bir delik açmış gibiydi. Zamanı olsaydı ve federalin peşinden gitmesi gerekmeseydi, spor salonuna koşar ve kollarını hissedemeyecek hale gelene kadar biraz ağırlık pompalardı. Saati tekrar kontrol etti. Neredeyse 7:30 olmuştu. O federal kaltak nerede olabilirdi? 10 dakikalık bir sürüşle ofise gitti ama Subu orada değildi. O zaman muhtemelen gece için evine gitmişti. Dizüstü bilgisayarında hızlı bir arama kadının adresini ortaya çıkardı. Uzak değildi. Hızla oraya gitti ama flaşörlerini açmadan farları kapalıyken Kay'in evine yaklaştı. Evinin karşısındaki caddede ve 50 metre kadar daha batıda karanlıkla kaplı bir evi çevreleyen kalın bir çit vardı. Önünde birkaç meşe ağacı ve sabah alınmaları için kaldırıma çekilmiş birkaç çöp kutusu varken arabasının evden fark edilmesinin zor olacağını düşünerek kenara çekti. Sonra şartların evine geri döndü ve Kay'in Subu'nun orada da olmadığını fark etti. Ama mutfağın ışığı yanıyordu. Saklanmak için iyi bir yer buldu. Eğer federal o anda evin yoluna girse bile görülme riski olmadan mutfak penceresinden her şeyi görebileceği bir yerdeydi. Rüzgar öfkeyle uluyarak dağın kenarından yuvarlanıyor ve doruklardan taze kar kokusu getiriyordu. Sıcaklık sıfırın altına düşmüştü ve verdiği her nefes havada bir sis bulutu bırakıyordu. Kalın bir meşe ağacının gövdesinin arkasında pozisyon alırken Kay'i orada göreceğini umarak gözlerini ışıklı mutfak penceresine dikti. O zaman o geceyi evde geçireceğini bilecek ve onu uyanık tutmak için ısıtıcısı ve radyoda bir FM istasyonu açık olarak arabasında gözlemeye devam edecekti. Mutfağın sarımsı ışığında bir adam masayı kuruyor, dolaplardan tabakları ve çatal bıçakları alıp bırakıyordu. Dar pencerenin önünden geçtiğinde hareketlerini sadece bir an için görebildi ama bir noktada döndü ve Scott onun konuştuğunu gördü. 22. ayrımın sonu. Sayfa 213.